Ayrım 10, Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Selim Deringil. Sayfa 71. Tarih düşmanlık bu nedenle geçerli bir kavram değildir. İkinci Dünya Savaşı'na kadar Sovyetlerle iyi ilişkiler sürdürülmüş ve savaşın sonunda Sovyetlerin davranışı sonucu ve dünyada giderek artan kutuplaşmayla birlikte ilişkiler gerilime girmiştir. Weisband, bazı önemli tarihsel gerçekleri de göz ardı etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Dünya Savaşı'na giden yıllarda başlıca sorunu faşist İtalya'dır. Weisband, bunun sözünü dahi etmemektedir. Gerçi onun ele aldığı dönemde İtalya büyük ölçüde önemini yitirmiş ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki çarpışmalarda kısa zamanda gerçek bir ağırlık unsuru olmaktan çıkmıştır. Ama tarihsel süreç kanıt olarak öne sürülecekse İtalya ile çatışmalar daha yenidir ve anıları daha tazedir. Faşist İtalya önceki İtalyan emellerini yinelemekten başka bir şey yapmamıştır. 1911'de Trablusgarp'a saldırısı ve özellikle Anadolu üzerine beslenen emeller Türk tarafınca çok iyi bilinmekteydi. Ve 1930'larda İngiltere ile sürdürülen yakınlaşma politikasının başlıca nedeniydi. 1934'te Türkiye sahillerinin çok yakınında ve 1913'te ele geçirdikleri 12 adalar, da İtalyanlar ağır istihkam çalışmalarına giriştiler. İtalyan propagandası Türkiye'ye yönelik yoğun faaliyetlerde bulunmaktaydı. İtalyan propaganda örgütünün radyo yayın organı olan Bari Radyosu düzenli bir biçimde Türkçe yayın yapmaktaydı. 10 Mart 1939'da Zekeriya Sertel şöyle diyordu. Bari Radyosu niçin Türkçe konuşur? Biz bir müstemleke değiliz. Biz İtalya ile muhasama halinde değiliz. Biz faşist İtalya'nın dahili işlerini öğrenmeye de pek hevesli değiliz. O halde bu Türkçe neşriyat niçin? 5. Z. Sertel, Tan, 10 Mart 1939. 8 Nisan 1939'da İtalya'nın Arnavutluğu istilasından sonra Türkiye resmen ve açıkça İngiltere'nin yanında yer almıştır. 12 Mayıs 1939'da İngiltere ile ortak bir bildiri imzalayan Türk hükümeti, Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek herhangi bir saldırıya karşı İngiltere ile işbirliğine gideceğini bildirmiştir. Bu gelişmelerden sonra Türkiye, İngiliz ve Sovyet dostluklarını birlikte yürütmek için ciddi çabalar harcamıştır. Gerçekte Cumhuriyet Türkiye'si 1920'lerde kuruluşundan itibaren dış politikasını büyük devletlerinin birisinin desteği ve yardımı ile yürütmüş fakat 1939'a kadar bunlardan birine resmen açıkça bağlanmamıştır. Aslında 1936-39 dönemine kadar Türk dış politikasında Sovyetler Birliği'ni ilgilendirecek konularda Sovyetlerin görüşü alınarak karar verilirdi. Bu Lenin ve Atatürk'ün başlattıkları iyi komşuluk ilişkilerine dayanan bir uygulamaydı. Aynı zamanda Batı'yla da iyi ilişkiler sürdürülmekteydi. 6. K. Karpat, Turkey's Foreign Policy in Transition, sayfa 3. Her ne kadar Weisband bu süreci geçici bir ısınma olarak geçiştiriyorsa da belgeler Sovyet dostluğuna verilen önemi ortaya koymaktadır. 1936'da Boğazların statüsünü yeniden düzenleyen Montreux Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın Sovyetlere karşı olumsuz yönlerini törpülemek için Ankara Moskova'ya bunu tamamlayıcı nitelikte bir antlaşma önermiştir. Buna göre Türkiye Sovyetlerin saldırgan olarak niteleyeceği savaş gemilerini boğazlardan geçirmeyecekti. Bu gelişme İngiltere tarafından çok sert tepkilerle karşılanmıştır. Özellikle Foreign Office'in tutumu ilginçtir. 14 Ekim 1936'da Türkiye'nin Londra Büyükelçisi'ne bu girişimin ayrı bir Türk-Sovyet ittifakı anlamına gelebileceği söylenmiştir. 7. F.O. 371E 6231-5280-44, F.O. 371E 6499-5280-44. Bunun yanı sıra elçiye şimdiye kadar Türkiye'nin dünyada bağımsız tutumuyla saygınlık kazandığı fakat böyle bir antlaşma gerçekleşirse Sovyetlerin bir uydusu haline gelebileceği belirtilmiştir. 8. FO 371E 6499-5280-44. Foreign Policy bu konuyu kesinlikle engelleme eğilimindedir. Bu konuda Doğu Şubesi, Eastern Department, görevlisi R. Craig'in değerlendirmesi şöyledir. Boğazların tekrar silahlandırılması, Türkiye'nin dostluğuna geleneksel ihtiyacımızı daha sık gündeme getirecektir. Bu antlaşma gerçekleşirse, Rusya'nın etkisi Ankara'da gene birincil önem kazanacak ve bizim etkimiz o oranda azalacaktır. 9. FO 371E 6231 5280 44. Bu konudaki görüşlerini 23 Ekim'de belirten Donanma Bakanlığı'nın Admiralty çizgisi Foreign Office'i tümüyle destekler niteliktedir. Böyle bir gelişme Doğu Akdeniz'de stratejik çıkarlarımız için çok ciddi tehlikeler yaratabilir. Dolayısıyla bu tür bir antlaşmanın engellenmesi için her çaba harcanmalıdır. 10. FÖ 371E 6231 5280 44 FÖ 371E 6768 5280 44 FÖ 371E 6712 5280 44 Bu bağlamda İngiltere Sovyetlerin Akdeniz'de söz sahibi olmasından çekiniyor ve özellikle İspanya İç Savaşı'nda daha etkin olabileceklerinden korkuyordu. Hatta İngilizler Sovyetlerin İspanya'da bağımsız bir Katalonya Cumhuriyeti kuracakları ve böylece Akdeniz'e ineceklerinden kuşkulanıyorlardı. Bunun ışığında Türkiye'nin Montrö Antlaşması'nı Moskova'nın lehine yorumlayacağından korkuluyordu. Bu tepkilerin ışığında Ankara durumu yeniden gözden geçirmiş ve bu girişimden vazgeçilmiştir. Ama Genel Sekreter Numan Menemencioğlu, İngiltere'nin Ankara Elçiliği Müsteşarı M. Morgan'a 25 Ekim'de gelişmeler hakkında bilgi verirken, Sovyetlere yumuşak bir cevap verilmesi gerektiğini söylemiş ve Türkiye'nin dış politikasının köşe taşını, cornerstone, teşkil eden Sovyet dostluğuna zarar verecek hiçbir şey yapmak istemediklerini belirtmiştir. 11. FO 371E 6712 5280 44. İlginçtir ki 3 sene sonra İngiliz askeri konuşmalarında Türk topraklarında Sovyet Hava Kuvvetleri'ne üsler verilmesi önerilmiştir. Gerçekte Türkiye hızla gelişen ve giderek gerginleşen Avrupa ortamında Sovyetlerden yavaş yavaş uzaklaşmış ve Nazi-Sovyet Antlaşması'nın doğurduğu kuşkulara kapılmıştır. Her ne kadar Zivkova, Türkiye'nin Sovyetlerden planlı ve kademe kademe gerçekleşen bir uygulama sonucu uzaklaştığını söylese de, gerçekte bu uzaklaşma Türkiye'nin giderek İngiltere ile Sovyetler Birliği arasında köprü oluşturamayacağını anlaması sonucu ortaya çıkmıştır. 12. Zivkova, A.G.E. sayfa 11. 1939'a gelindiğinde Nazi-Sovyet Antlaşması'ndan önce Sovyetler artık Türkiye'nin tek dostu olmasalar da ilişkiler gene yakındır. 13. FO 371R 2214 2214 44 Annual Report 1938. İngiliz Elçiliği'nin bu yıllık raporunda Türkiye'nin Sovyetlerle ilişkilerinde halen belli bir sıcaklık olduğu ancak eskisi gibi Sovyetlerin en çok tercih edilen ülke olmadığı vurgulanmaktadır. Russia is not the only pebble on the Turkish beach. Kemal Karpat, ezeli düşmanlık savının artık aşılmış olduğunu vurgulamakta ve bu savı şöyle değerlendirmektedir. Batı'da hakim olan ve Sovyetler Birliği korkusunun Türkiye'den her türlü fedakarlığı getirecek kadar derin olduğunu varsayan basma kalıp bir kavram. 14. Karpat, A.G.E. sayfa 76. Son zamanlarda gelişen bazı düşünce akımlarına göre tarihi düşmanlık savının tam tersine Türkiye'nin Sovyetlerle iyi ilişkiler içinde olması her zaman onun yararına olmuştur. Bu akımlardan birine göre Türkiye'de çağdaşlaşma ve ulusal iradesini ortaya koyma yolundaki ilerleme Sovyetler Birliği ile yakınlaşma dönemlerinde daha pürüzsüz bir biçimde gerçekleşmektedir. 15. A.G.E. İngiltere Sovyetlere karşı kuşku beslemekle beraber Türkiye'yi Sovyetlerle yakınlaşmaya giden bir yol olarak görüyordu. Moskova'ya ulaşmak için İngiliz devlet adamları iki yoldan gittiler. Türkiye'den geçen ve belki de Türkleri yanlarına alarak Rusya'ya ulaşan yol ve doğrudan Moskova'ya giden yol. 16. Türkkaya Ataöv, Turkish Foreign Policy, 1939-1945, sayfa 11. Barışın son ve savaşın ilk günlerinde İngiliz-Türk ilişkileri giderek ısınsa bile iki şey her gün biraz daha belirginleşiyordu. Bir, Türkiye herhangi bir antlaşma konusunda amansızca pazarlığa girişecekti. İki, Sovyetlerle ilişkilerini korumaya çalışacaktı. Türkiye'nin pazarlık gücü bir hayli yüksekti. Zira her iki kampta da Türkiye'nin stratejik konumunun değeri çok iyi biliniyordu. 12 Nisan 1939'da Ankara'daki elçisi Sir Hugh Essen'e çektiği telgrafta İngiliz Dışişleri Bakanı Halifax şöyle diyordu. Majestelerinin hükümeti, Türk hükümetinin her türlü ortak savunma projesinde işbirliğine birincil derecede önem vermektedirler. 17. FO 371R 2688 661 67. Gene Halifax 10 Nisan'da İngiliz kabinesinin Dışişleri Komisyonu'na şunları söylemişti. Türkiye bizim için kesin olarak Güneydoğu Avrupa'nın en önemli ülkesidir. Onunla ilişkilerimize zarar verecek herhangi bir hareketten mutlak surette kaçınmalıyız. 18. FO 371, R 2688, 2679, 661, 67. Aynı paralelde Berlin'in Ankara elçisi von Papen'in 12 Mayıs'taki İngiliz-Türk deklarasyonundan sonra Berlin'e yolladığı rapor şöyledir. Türkiye'de bizim şu andaki etkimiz İngiltere ve Fransa'nın etkisinden aşağı kalırsa Türkiye'nin doğusundaki ülkelerde Irak, İran ve Arap dünyasıyla olan ilişkilerimiz ölümcül bir darbe yemiş olur. 19. DGFP P D Volume 6 No 413. 12 Mayıs 1939'da yayımlanan ve Akdeniz'de gerçekleşecek herhangi bir saldırıya karşı koyacaklarını belirten Türk-İngiliz ortak bildirisine Sovyetler Birliği'nin tepkisi olumlu oldu. İzvestiya gazetesi bu bildiriyi tecavüzün Avrupa'nın yeni mıntıkalarına yayılmasına mani olacak yegane müessir vasıta olan zincirin halkalarından biri olarak nitelendirdi. 20. Profesör Doktor Ahmet Şükrü Esmer ve Doktor Oral Sander, Olaylarla Türk Dış Politikası, SBF Yayınları, 1974, sayfa 150. Sovyetlere bu konuda bilgi veriliyordu ve 27 Nisan'da Sovyetlerin Dış Politika 2. Komiseri Potemkin Ankara'yı ziyaret etmişti. Kendisi Potemkin, Türkiye, İngiltere ve Fransa arasındaki müzakereler konusunda bilgi almış ve böylelikle Türkiye ile Batı arasında gerçekleştirilmekte olan barış abidesinin Moskova'nın da katılmasıyla bütünleşeceğini umduğuna dair fikir beyan etmişti. 21. Feridun Cemal Erkin, Le Relation Türko-Sovyetik, sayfa 154. İnönü'nün Potemkin'le yaptığı görüşme ilginçtir. Bu konuşmada İnönü Potemkin'e Batı'nın önce Almanya'nın Sovyetlere saldıracağını ve böylece gücünü harcayacağını umduğunu ama şimdi durumun kendileri için de tehlikesini anladıktan sonra ittifaklar oluşturmak istediklerini söylemiştir. 22. Zivkova A.G.E. sayfa 98. Bu görüşmelerden sonra Saracoğlu, İngiliz elçisi Hugh Essen'e Sovyetlerin kendilerini dışlanmış hissettiklerini ve kasıtlı bir biçimde uzak tutulmak istendiklerinden kuşkulandıklarını belirtmiştir. Bu duygu önemli boyutlara varan bir güvensizlik ortamı yaratmıştır. 23. DBFP Series 3 Volume 5 No 379. O günlerde Türk-Sovyet ilişkileri hala o denli yakın görülmektedir ki Romanya Dışişleri Bakanı Gafencu'nun Ankara ziyareti sırasında Saracoğlu Romanya ile Sovyetler arasında Türkiye'nin arabuluculuk yapmasını önermişti. Moskova ile Ankara'nın ilişkileri o denli yakın ve umut verici görünüyordu ki Monsieur Saracoğlu bana Sovyetler Birliği ile daha yakın ilişki kurmamda her türlü yardım yapmayı önerdi. 24. G. Gafencu, The Last Days of Europe, sayfa 131. Ama aslına bakılırsa Türkiye'nin Balkan Paktı müttefikleri onun İngiltere'ye yaklaşmasına pek iyi gözle bakmıyorlar, bu gelişmenin Almanya'yı kışkırtmasından korkuyorlardı. Türk-İngiliz bildirisinin formülasyonunda sorun çıkaran konulardan biri Türkiye'nin Balkan Paktı'na karşı yükümlülüğüydü. Türk-İngiliz müzakereleri boyunca İngiliz tarafı Türkiye'nin Balkanlardaki etkinliğini kendi çıkarları doğrultusunda değerlendirmeye bakıyor, Yunanistan'la Romanya'ya verdiği garantileri Türkiye'nin de aynen vermesini bekliyordu. Bu garantilere göre Yunanistan ve Romanya saldırıya uğradıkları takdirde İngiltere ve Türkiye derhal askeri yardımda bulunacaktı. İngiliz hükümeti Yunanistan saldırıya uğradığı takdirde İngiliz-Türk bildirisinin getirdiği yükümlülükler gereği Türkiye'nin de savaşa sürükleneceğini umuyordu. 25. Zivkova A.G.E. sayfa 107. Ama Türk tarafı Balkan Paktı'na olan yükümlülüklerini ve bambaşka bir amaca yönelik olarak gördüğü İngiliz-Türk yakınlaşmasını birbirinden soyutlamayı başardı. Türk-İngiliz politikasını yönetenlerin başlıca korkusu, ülkenin kendi elinde olmayan nedenlerin ve kendi güdümünün dışında kalan koşulların kurbanı olmasıydı. Dolayısıyla Türk-İngiliz bildirisini mecliste okuyan Dışişleri Bakanı Saracoğlu, bu bildirinin Balkan Paktı'ndan tümüyle bağımsız olduğunu vurguladı. Görüldüğü gibi Türk-İngiliz Antlaşması'nın ön görüşme aşamalarında dahi Türkiye kendisini İngiltere'ye teslim etmekten kaçınıyordu. Aynı zamanda Romanya'ya verilecek herhangi bir garantinin Sovyetlerle sorun çıkarabileceğini bilen Türk tarafı güvenliği için gerekli gördüğü önlemleri alırken seçeneklerini kısıtlamamaya özen gösteriyordu. Türk-İngiliz müzakereleri. Gündeme gelecek bir savaşta İngiltere Türkiye'den ne bekliyordu? Bu konuya açıklık getirmekte yarar vardır. Her şeyden önce İngiltere, Türk ordusunu zengin bir asker kaynağı olarak görüyor ve bu kaynağı en iyi şekilde değerlendirmeye bakıyordu. Türkiye çarpışmaya doğrudan doğruya katılacaktı. Ancak 1943'te bu görüş Amerikan ve Sovyet görüşleri doğrultusunda değişmiş ve İngiltere iki müttefikinin ısrarı üzerine vurguyu hava üsleri ve diğer konulara kaydırmıştır. 1939'da İngiltere diğer Balkan ülkelerinden ziyade Türkiye'den geniş kapsamlı askeri yardım bekliyordu. 26. Zivkova A.G.E. sayfa 107. 1939 Haziran'ında Türk-İngiliz müzakereleri esnasında tutulan tutanaklar ve İngiliz askeri heyetine gönderilen muhtıralar birkaç açıdan ilginçtir. Birincisi, Türk İttifakı'na verilen önemi ve Türk tarafının elini göstermeme çabalarını sergilemektedirler. İkincisi, Sovyetler halen İngilizlerce Türkiye'ye çok yakın görülmektedir. Üçüncüsü, bu muhtıralar İngiltere'nin modern bir savaşa nedenli hazırlıksız olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye'nin katkısı şöyle değerlendirilmektedir. Türkiye'nin bir müttefiki olarak müdahalesi ilk andan itibaren müttefiklerin Akdeniz'deki konumunu önemli ölçüde güçlendirecektir. Türkiye, Balkan Paktı'nın ve Sadabat Paktı'nın en güçlü üyesidir. 27. FO 371E 4151-143-44. Böylece Türkiye bu iki paktın arasındaki köprü olarak görülmekteydi. İngiliz kurmayları askeri görüşmeler esnasında Türk kurmaylarının sürekli olarak İngiliz meslektaşlarının sorularına ayrıntılara inmeyen yanıtlar verdiklerinden ve özellikle stratejik ve lojistik konularda somut bilgiler vermekten kaçındıklarından yakınmaktaydılar. 28. A.G.E. Bu tutum Türk tarafına Birinci Dünya Savaşı'nın tatsız mirasıdır. O zaman Almanlara teslim edilen bilgi ve yetkilerin nedenli olumsuz sonuçlara yol açtığı yukarıda görülmüştü. Bakınız yukarıda bölüm 5. Çok ilginçtir ki bu dönemde Türk-Sovyet ilişkileri İngilizlerce hala o denli yakın olarak yorumlanıyordu ki Türk topraklarında Sovyet hava üsleri kurulması öneriliyordu. Türk-Rus ilişkilerinin yakınlığı ışığında Türk topraklarında Rus hava kuvvetlerine üst verilmesinin Romanya ve Polonya'da olduğu gibi politik sakıncaları olmasa gerekir. 29. A.G.E. Türk tarafı sürekli olarak gerekli askeri ve sivil malzemenin en kısa zamanda İngiltere'den Türkiye'ye gelmesi üzerinde ısrarla duruyordu. 30. A.G.E. Bu konuda nedenli haklı olduklarını ve İngiltere'nin gerçeklerden nedenli uzak olduğunu kısa bir zaman sonra gelişen olaylar gösterecekti. İngiliz askeri heyetine yollanan muhtıralar bu kaygıları kanıtlayıcı niteliktedir. Alman ve İtalyan kuvvetleri Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'yı alt edip Bulgaristan üzerinden ortak bir saldırıda bulunurlarsa Türkiye sınırlarından çekilmek zorunda kalabilir ama İstanbul Boğazı, Marmara, Çanakkale Boğazı hattında neredeyse süresiz bir savunma mümkün olacaktır. 31. A.G.E. Görülüyor ki İngilizler Blitzkrieg savaşının yöntemleri konusunda pek derin bilgi sahibi değillerdir. Aynı minval üzerine İngiliz askeri heyeti Türklere 12 adalardaki istihkamları fazla önemsememeleri gerektiğini söylemiş ve bunların gelecekteki bir savaşta zararsız hale getirilmelerinin sadece zaman meselesi olduğunu öne sürmüşlerdi. 10. ayrımın sonu sayfa 77.